4. ayrım, sayfa 58. Kanatlı sevap melekleri uçuşarak o kalın sevap defterinin kabını, sonra da yapraklarını bir bir açtılar. İyi ruhun avukatı, sevap defterinde yazılı bütün iyilikleri okumaya başladı. İyi ruh, yaptığı en küçük, hatta iyilik bile denilemeyecek iyiliklerin bile sevap defterine yazılmış olmasına şaşıp kaldı. Yaptığı her iyilik okundukça gözleri bağlı adalet meleği arkasında asılı dizelgeye bakıp o iyiliğin ağırlığını terazinin kefesine ve öbür kefesine de terazi dengeye geline dek cennet armağanını koyuyordu. Avukat sevap meleklerinin defterden okuduklarına göre konuşuyordu. İyiliksever ve yardımsever müvekkilim ülkesinin 7 ayrı ilinde öğrenci yurdu kurmuştur. Bu büyük iyilikti. Adalet meleği terazinin kefesine ağırlıkları koyup koyup duruyordu. Sonunda adalet meleği 24,5 kilo, 18 gram ve 4 miligram iyilik diye seslendi. İyilikler milimi milimine ölçülüyorlar ve hiçbir haksızlığa yer verilmeyerek tanrısal adalet yerine getiriliyordu. Müvekkilim 16 ilkokul, 9 lise yaptırmıştır. Adalet meleği tartıyordu. 7 kilo, 415 gram, 2 miligram. İyi ruhun iyilikleri sayılmakla bitecek gibi değildi. Kimsesizler için 4 hastane, 30 kilo 713 gram. Yoksullara 5 aş evi, 2 genel kitaplık, 3 sanat evi, 1 müze. 100 kilo. 5 kilo, 10 kilo artık terazi çekmiyor. Baskül gerekli. İyi ruhun iyilikleri baskülde tartılmaya başlanmıştı. 2 ton 530 kilo 50 gram 3 miligram iyilik. 3,5 ton 200 kilo 8 onda 1 miligram. Sevap defterindeki sayfaların okunması bitmişti. Avukatı iyi ruhun kulağına, İstersen dedi, işlediğin bunca sevapla sen bütün cenneti bile alabilirsin. O sırada söz verilen savcı günah defterinin açılmasını istedi. Günah yazan melekler günah defterlerini açıp yazılan günahları okumaya başladılar. Savcı okunan bu günahlara göre iddiada bulundu. Sanık o denli büyük günahlar işlemiştir ki bu günahlarından kurtulabilmek ve dünyada yaptığı gibi cennette de güzel görünümlü çok iyi parseller kapatabilmek için sevaplar da işlemek zorunda kalmıştır. Evet, yoksullar ve işçiler için hastaneler yapmak iyiliğini göstermiştir. Ancak kötü beslenmeden ve iş kazalarından ve ağır çalıştırmaktan ve daha başka nedenlerden öldürdüğü insanlar günah defterinde yazılıdır. Önce işçileri öldürmüş, hastalanmalarına neden olmuş, sonra da hastalananlar için hastaneler yaptırmıştır. Yaptırdığı öğrenci yurtlarına gelince, iş yerlerinde çalıştırdığı iş görenlerin, işçilerin, memurların, kaçının çocuğunun onların haklarını yediği ve onları sömürdüğü için okula gidemediklerinin, öğrenim göremediklerinin günah defterinden saptanması gerekir. Savcı çok ağır suçlamalarda bulundu. İyi ruhun bütün yaptığı iyiliklerin, yardımların arkasındaki kötülükleri, soygunları, üçkağıtçılıkları, sömürüleri, dalavereleri hem de günah defterinden tek tek sayıp döktü. Nasıl yaptığı iyilikler bütün ayrıntılarıyla sevap defterinde yazılıysa, yaptığı kötülükler de hiçbir unutulmadan en ince ayrıntılarına dek günah defterinde yazılıydı. Kaç insan onun yüzünden hırsız, ipsiz, alçak, kötü olmuştu. Kaç kadın ve kız onun yüzünden kötü yola düşmek, kendini satmak zorunda kalmıştı. Bunların hepsi günah defterinde yazılıydı. Gözleri bağlı adalet meleği günahları da terazisinde tatmaya başladıysa da günahların ağırlığından kantarın topuzu koptuğundan büyük bir baskülde tartıya başlandı. Yüz kızın kötü yola düşmesine neden olmasının günahı 200 ton, 900 kilo, 400 gram, 42 onda 3 miligram. Yeterli besin alamamaları yüzünden hastalanıp ölen işçiler nedeniyle ton, kilo, gram, miligram, mili miligram günah. Günahları dağlar gibi yığıldı. Günahlarından sevapları çıkarıldı. Bu çıkarma işleminde yanlışlık olmasın diye hem sağlaması yapıldı hem de elektronik hesap makinesi kullanıldı. Başyargıcın sesi gürledi. Büyük günahları yüzünden sonsuza dek cehennemin dibine atılacaktır. Zebaniler gelip, "Hadi yüklen günahlarını," dediler. İyi ruhun sırtına günahları yüklenince ağırlığın altında ezilip yamyazsı oldu ve üçüncü boyutunu yitirip iki boyutlu bir düzlem oldu. Karikatüre benzeyen bu insan düzlemini zebaniler cehennemin dibine attılar. Gelelim kıssada hisseye. Sevgili okurlarım, ben size bir masal anlattım. Bildiğiniz gibi hepsi değil ama masalların pek çoğu çocukları da büyükleri de uyutmak içindir ve bu yüzden pek çok ülkede devlet adamları, hükümet adamları, siyaset adamları, ileri gelenler, büyük adam sayılanlar halkı uyutmak için masal anlatırlar ya da anlattıkları şeyler masallardır. İşte benim anlattığım bu masal da uyutucu masallardan biridir. Öteki dünyanın olup olmadığını ne gördüğüm ne de görenden duyduğum için bilmiyorum. Belki siz öteki dünyaya inanıyorsunuzdur. Benim başkalarının inancına saygım vardır. Ben inanmasam bile siz öteki dünyaya inanıyorsanız şunu bilmelisiniz ki öteki dünyanın da bu dünyadan hiçbir ayrımı yoktur. Bu dünyada en iyi, en geniş, en güzel parsellere sahip olanlar öteki dünyada da güzel manzaralı parsellere sahip olacaklardır. Çünkü iyilik yapmak hakkına salt onlar sahiptir. Zavallı yoksullar iyilik bile yapamazlar ki cennette bir yer kapabilsinler. Sömürgenler iyilik yapmak hakkını bile yoksullara bırakmamışlardır. Kötülük yapmak da, iyilik yapmak da ancak onların hakkıdır. Masal burada bitti. Gökten düşmüş üç elma, ne bana, ne sana, koçanı kaldı Hasan'a. Nişantaşı, 24 Nisan 1985. Bizim oranın insanları. Evet, her bir yerin insanı ayrı ayrıdır. Hiçbiri birbirine benzemez ama bizim oranınkiler daha bir başkadır. Bizimkiler başka yerin insanlarına hiç benzemez. Bizim kasabadan çıkıp da İstanbul'a varana kadar ben böyle olduğunu bilmezdim. İnsan değil mi? Bütün dünyanın insanı hep birbirine benzer. Bizim ora insanı gibi sanırdım. Ne zaman ki bizim kasaba lisesini bitirip üniversite okumak için İstanbul'a vardım, bir de baktım ki bizim ora insanı bambaşka. Ben babamı bilmem. Anam beni doğurmadan ölmüş. Ölümü kendiliğinden ölme değil. O zamanlar bizim orada kendiliğinden ölen pek olmazdı. Hep birbirlerini vururlardı. Bizim fındıklığın başında da bir tarlamız var. Oraya mısır ekeriz. Babam meşeliği köklemişti, açmış o tarlayı. Bizim tarlayla komşunun tarlasının arayene birkaç aktaş dizmişler ki sınır belli olsun. İlk yaz gelende babamla o komşu sabah erkenden kalkmak için birbirleriyle yarışırlarmış ki hangisi erken kalkar da o aktaşları komşusunun tarlasının içine taşırsa kendi tarlasını genişletmiş olacak. Rahmetli babam çok bir çalışkan adammış. Öyle ki çok erkenden uyanırmış. Daha gün doğmamışken kurdun kuşun sesi bile yok. Hemen tarlaya koşar. Her sabah o ak sınır taşlarını yarım adım yarım adım öte tarlaya taşırmış. Taşları yarım adımdan daha ileri götürürse o komşu anlayacak ki babam sınırı aşmış. Hatta yarım adım bile değil, karış karış. Komşumuz rahatına düşkün bir kaltaban olduğundan sabahları erken uyanamıyor. Babam her sabah karış karış sınır taşlarım taşıyıp komşusunun tarlasına 5-10 metre girince artık komşu da dayanamaz. Babamdan da erken kalkar, sınır taşlarını karış karış adım adım bizim tarlaya taşırmış. Anam da görmüş kaç kez, herif uzun paçalı donun üstüne pantolonu bile çekmeden gecenin karanlığında karısının elindeki gemici fenerinin ışığında taşırmış o ak taşları bizim tarlaya. Bu iş böylece yıllarca sürmüş. Bir bizim tarla genişliyor, bir komşunun tarlası. Babamla komşu daha dedelerinin zamanından beri küs olduklarından ikisi de birbirine bir şey diyemiyor. Bizim orada toprak kıttır, insan boldur. Nice kıt olursa olsun toprak, peki bunlar deli mi ki nasıl olsa taşlar bir o yana bir bu yana taşınacağına göre böyle yapıyorlar. Aklım ermeye başladığında anama sordum bunu. İkisinden biri nasıl olsa günün birinde ölecek ya, birbirlerinin ölmesini beklerlermiş. Hangisi önce ölürse komşusu işte sınır taşlarım diye gösterip 5-10 metre daha kapacak tarlada. Anamın dediğine bakılırsa komşunun tarlasının yarısından çoğu aslında bizimmiş. Komşumuzun babası tıpkı benim babamın yaptığı gibi o ak sınır taşlarını her sabah bir karış bir karış bizim tarlanın içine taşıya taşıya tarlamızın yarısından çoğuna sahip çıkmış. Bunun üzerine dedem bir gece sabaha karşı herif ak taşlardan birini kucaklayıp götürürken domuz kurşunuyla vurmuş onu. Dedem dedesini vurdu diye oğlu da babamı vurmasına vuracak ya, gel gör ki herif hastalanmış. Hastalanınca ölme korkusuna düşmüş. Ölürse babam onun tarlasına taşıdığı ak taşları gösterip aha sınır burası diyecek. İşte bu korkuyla bir sabah daha horozlar ötmeye başlamadan canını dişine takıp ölüm döşeğinden kalkmış. Ak taşları kucaklayıp götüren babamı vurmuş. Babamı vuranı da kendiliğinden ölmeye bırakmamışlar, onu da vurmuşlar. Komşunun üç oğlu vardı. İkisini vurdular, biri kaldı. O kalan birini de ben vuracağım ama herkes biliyor ki vuran ben olacağım. Vurmayı vururum ama bekliyorum ki oğlan biraz büyüsün. Anam akıllı kadındır. Bırakmadı oğlanı vurayım. Oğlum derdi bana. Ha bu ak taşları bir o yana bir bu yana taşımakta akıl yok. O zamanlar çoktan geçti. Sen ak taşları taşımayacaksın yan tarlaya. Onun yerine kara kaplı kitabı taşıyacaksın. Yani anam demek isterdi ki aslında komşunun tarlası bizimdir. Bizim olan tarlayı Aksınır taşlarını o yana taşıyarak değil, kara kaplı kitap dediği kanun yoluyla alacaksın. Bunun için de annem beni okutacak, avukat yapacaktı. Anam bir avukatın isterse gözüne kestirdiği bir tarlayı, bir evi, bir hanı, bir hamamı, bir dükkanı bile sahibin elinden kanun kuvvetiyle söke söke çatır çatır alacağına inanırdı. Anama göre artık tabancanın, tüfeğin, bıçağın zamanı çoktan geçmişti. Şimdi zaman kara kaplı kitap zamanıydı. Bıçağın, tabancanın yerine kanun kitabı geçmişti. Yeter ki sen o kanun kitabını iyi öğrenesin, iyice ezberleyip bilesin. Bir avukat olur da kara kaplı kitap dediği kanunları öğrenirsem, salt komşusunun tarlasının değil, bütün köyün sahibi olacaktık. Çünkü hükümet de kanun kitabından yanaydı. Anam öyle bir tutkuyla kanun adamı yapmak istiyordu ki, yemedi bana yedirdi, içmedi bana içirdi, giymedi bana giydirdi. Tarlaya, mısıra, fındığa, ineğe bir bakışına bakar, beni tarlaya ahıra sokmazdı. Oku sen. Sen oku, oku öğren ki kara kaplı kitapları iyice babanın kanı yerde kalmasın derdi. Anamın bu sözlerini çocukluğumdan beri duya duya artık ben de inanmıştım ki kara kaplı kitabı yutarsam her şeyi yapacağım. Liseyi bitirdim. İstanbul'a üniversiteye gidip hukukta okuyacak, avukat olacaktım. Anamın bütün yaşamında bizim ile ya 3 ya 4 kez gitmişliği var, geri kalanı kasabadan çıkmış değilken gitti ile benim için her bir işlemi yaptı. Hiç gidip görmediği, bilmediği İstanbul'da ne yapacağımı, nereye gideceğimi, nerede kalacağımı, her bir şeyi öğrenmişti. Artık İstanbul'un yolu göründü, gitmeliyim. Anam da sabah akşam, hadi oğul git, git de öğren şu kanun kitabını deyip duruyor. Bir gün önce gidip, bir gün önce avukat olsam, komşu tarlayı da bir gün önce kapatacağız. Bunu ben de biliyorum. Ama gitmemek için ayağımı sürüyüp duruyorum. Neden dersen, bizim kasaba takımının maçı var. Anam her geçen gün değil, her saati bile ziyan sayıyor. Ben de inanıyordum avukat olunca komşu tarlaya sahip çıkacağımıza ama bütün köyün bizim olacağına inanamıyordum. Bu kuşkumu söyleyince anam kızıyordu. Anamın kara kaplı kitap dediği kanunlar doğa kitabı gibi, büyü kitabı, tılsım kitabı gibi bir şeydi. Nasıl büyüyle insanın erkekliği bağlanırsa, bir koca karısından soğutulursa, bir düşmanını ince hastalığa yakalatırsan... İşte öyle bir şey, ben o kara kaplı kitabın tarlalara sahip çıkma yerini okur ezberlersem tüm köy tarlaları bizim olacaktı. Ayağını sürme uşak, her geçen saat ziyanımıza işliyor diye anam beni İstanbul'a gitmeye zorluyor. Şu önümüzdeki pazar maç olsun hele, daha bir dakika durmam burada. Benim gibi İstanbul'a okumaya gidecek 5-10 arkadaşım var kasabadan. Hepimiz de maçtan sonra gideceğiz. Ne de olsa 10 gırtlak 10 gırtlaktır. Biz 10 üniversiteli 10 gırtlağız. Daha çok bağırır, çağırırız. Maç bizim kasabada. Bizim oraların maçı da başka yerlerinkine benzemez. Her maç seyircisinin başına bir polis koymadıkça ne seyirci ne oyuncu zapt edilebilir. Böyle bir zamanda bizim takım bırakılır da İstanbul'a gidilir mi hiç? Bunu anama söyleyemediğimden bugün yarın diye bahaneler uydurup onu oyalıyordum. Bizim kasaba halkı yaşlısı, genci, esnafı, memuru, küçüğü, büyüğü birkaç aydan beri bu maça hazırlanıyorduk. Hoş öteki kasabada da öyle. Bir kavga çıkarsa ki elbet çıkacak, her şeyi önceden hazırlıyorduk. Gazoz şişesi gibi, taşmaş gibi şeyleri stadyumdan filan bulurduk da ya ötekileri? Kasabamızın tek gözlü bir bileyicisi var. Kör Hürşit deriz. Bu kör Hürşit bir aydan beri gece gündüz bıçak, saldırma, pala, sustalı, kama bileyip duruyordu. Çoğumuzun muştası, muşta yerine kullanılacak keratası, kimimizin fil siniri, copu vardı. Kimisi de ceket kolunun içine keser sapı sokmuştu. Kayış bel kemerlerinin maden tokaları da çok işimize yarayacaktı. Maç günü bizim kasaba boşaldı desem yeri. Yer yerinden oynadı. Arabalarla, kamyonlarla, otobüslerle bağıra çağıra maçın olacağı kasabaya taşındık. O kasabanın polisi yetmediğinden bütün komşu kasaba ve illerin polisi... Jandarması da dolmuş, bizim kasabanın polisleri de orada, onlar bize dayanın uşaklar, arkanızda biz varız diye moral veriyor. Neyse efendim, biz 3 gol yedik, 14 hafif yaralı verdik, 21 kişimizi hastaneye yatırdık, 30 kadarımız ayakta tedavi gördük, epeyce insanımız kayboldu, birkaç yüz kişimiz kaçarak kurtulduk, yani epey telafat verdik. Neyse ben kaçarken ayakkabılarım ayağımdan fırladığından bu küçük zararla canımı kurtardım. Bir de pantolonumun beline soktuğum fil sinirini kaçarken düşürmüşüm. Karşı takımın kaç gol yediği kesin olarak anlaşılamadı. Hakeme göre 2 gol yediler. Bize göre ise 5 gol. Ama kendileri hiç gol yemediklerini iddia ediyorlar. Seyircilerin çoğu 3 gol yenildiğini söylüyordu. Bu maç belasını başımızdan atıp İstanbul'a geldik. O zamanlar İstanbul'da bizim Ora gençlerinin kaldığı 3 öğrenci yurdu vardı. Ben bunlardan birine yerleştim. 120 öğrenci için yapılmış bu yurtta biz 800 kişi kalıyorduk. Yalan olmasın, yurda geldiğimin ya 3. ya 4. günü akşamıydı, koridorda biri bar bar bağırıyor. Koşun uşaklar, haydin, çabukun, Ali'yi dövüyorlar. Bizim yurttaki 800 öğrenciden en az 3'te birinin adı Ali. Hangi Ali'yi dövdükleri belli değil. Ama sesi duyan odalardan dışarı fırlıyor, sokağa seyirtiyor. Ali kimdir? Ali'yi kim dövüyor? Neden dövüyor? Hiçbir şey bildiğim yok. Ama ben de herkesle birlikte seyirttim. Hem de öyle koşuşma ki giyinip kuşanmaya bile zaman kalmadı. Kimisi yalın ayak, kimisi de koşarken ayakkabısını giymeye çalışıyor. Ben ayakkabımı giydimse de gömlek, ceket giymeye fırsat bulamadım. Üstümde incecik uzun kollu bir fanila var. Bizim yurdun çocukları o yana bu yana koşarak Ali'yi de onu döven 3 kişiyi de bulduk. Bu 3 kişiden ikisi kaçıp kurtuldu. Kaldı biri. Bizim hemşehriler üşüştüler o çocuğun başına. Yer misin yemez misin? Vur ha vur, vur ha vur. Biz çok kalabalık olduğumuzdan o bir kişiye vurmaya zaman kalmıyor ve fırsat düşmüyor. Ağzından burnundan kan gelen oğlan yerlerde sürükleniyor. Bizim çocuklardan kimisi aman şöyle az bir şey yan dur, ben de bir şamar olsun vurayım diye öndekilere yalvarıyor. Ben ne olup bittiğini daha anlayamadığımdan elektrik direği dibinde dikilmiş seyrediyorum. Bir ara nasıl olduysa o dayak yiyen oğlan benim ayaklarımın dibine sürüklendi. Artık şaşırdı mı yoksa kendisine vurmadığımı görüp yardım etmem için mi elimi bana uzatıp fanilamın eteğine yapıştı bilmem. Ben de kurtulmak için oğlanı itince fanilamın eteğine nasıl bir canıcasıyla yapışmışsa fanila bir cayırtıyla yırtıldı. Üst yanım çıplak kaldı. İşte ne olduysa o zaman oldu. Hemşehriler benim üst yanımın çıplak kalmasını beklerlermiş gibi beni birden kuşattılar. Sonra birkaçı beni omuzlarına aldı. O dayak yiyen oğlanın çekip fanilamı yırtmasıyla ben birden kahraman oldum. Beni omuzlarda taşırken ne yaman kavgacı olduğumu yiğitliğimi anlatıyorlardı. Beni 50-60 adım ötedeki yurda getirdiler. İşte bu olaydan sonra yurtta ünüm yayıldı. Ben de kimseye oğlan tutup eteğimden çekti de fanilam ortadan yırtıldı filan diyemedim. Bu olaydan sonra yurdun bizim olduğumuz katında her iş benden sorulur, bana danışılır oldu. Bu olayın üstünden 2 hafta geçti geçmedi, bir gece yatıyoruz, beni uykumdan dürterek kaldırdılar. Telefondan beni isterlermiş. Koştum telefona. Telefondaki ses oldukları yeri söyledikten sonra "Yurdun çocuklarını al, çabuk buraya yetişin. Çayovalı Mürsel'i dövüyorlar," dedi. Uyku sersemliğinden olacak, "Çayovalı Mürsel de kim?" diye sormak aptallığında bulundum. Çayovalı Mürsel'i tanımadığım için bana sövüp saydıktan sonra telefonu kapadı. Telefondakinin sesinden anladım ki o da bizim hemşeri. Saate baktım, 3'e geliyor. Neredeyse sabah olacak. Sesim çıktığınca bağırdım. "Arkadaşlar uyanın. Çayovalı Mürsel'i dövüyorlar. Durmayın, yetişin." Fırladı uşaklar, düştük yola. O denilen yere vardık ki bizim hemşerilerimiz olan öğrencilerin kaldığı öteki 2 yurdun bütün çocukları bizden önce oraya gelmiş. Dediğim yer bir barmış, üstü otel, altı bar. Ben bar denilen yeri ilk görüyorum. O barda ne kadar adam denilecek adam varsa garsonları, müşterileri, sahibi hepsini bir güzel devşirdik bıraktık. 3 yurdun gençleri daldık içeri. Salonda, sahnede, içeride, mutfakta her ne varsa kırdık attık. Artist kızları yufka gibi dümdüz ettik. Çıktık otele. Ne müşteri ne iş gören ayırdık. Hepsini eşit olarak dövüp dövüp dümdüz ettik. Yatakları, karyolaları pencereden fırlattık. Polis gelip yetişesiye bizim işimizi bir tamam bitirip yola düzüldük. Başımızdaki arkadaş, "Haydin yurda arkadaşlar," dedi. İstanbul'un tramvaylı zamanı ama gecenin o saatinde tramvay, otobüs işlemiyor. Bizde de taksiye binecek para yok. Yolumuz uzun, 10 kilometre var. Yürü ha yürü. Onar 20'şer kişilik gruplar olmuşuz, dura dinlene gidiyoruz. Ama her gruptakiler aynı şeyi konuşup tartışıyorlar. Çayovalı Mürsel haklı mıydı, değil miydi? Uzun uzun, inceden inceye hep bu konuşulup tartışılıyor. O uzun yol boyunca öyle bir şamata ki evlerinde uykularından uyananlar ne oluyor diye pencerelerden sokağa sarkıyor. Söze pek karışmak istemiyorsam da bulunduğum gruptaki arkadaşlara dedim ki, "Haklı olsun olmasın, biz yapacağımızı yaptık nasıl olsa. Ortalığı dümdüz ettik. Kırmadık, devirmedik, eşya koymadık. Dövmedik, devirmedik, insan da bırakmadık. Ne diye tartışıyoruz? Mürsel haklı mıydı, haksız mıydı diye?" Arkadaşlar, yok yani bilelim dediler. Kim haklı, kim haksız? Yol boyunca saatlerce bu tartışma sürdü. Sabah güneş doğarken yurda geldiğimizde sonuç alınmıştı. Bütün grupların hepsi de aynı kararı aldılar. Çayovalı Mürsel haksızdı. Bizim oranın insanları başkadır. Başka yerin insanına hiç benzemez. Çünkü, neden? Biz haklıyı haksızdan ayırırız. Haklının da hakkını yemeyiz. Çayovalı Mürsel hemşerimiz diye onu haklı çıkarmadık. Biz o üç yurttakiler hemşeri dayanışmasıyla daha pek çok güzel anılar yaşadık. 4 yılda hukuku bitirdim. Avukatlık stajı yapmak için bizim oraya döndüm ki avukat olayım da haklıyı haksızdan ayırayım. Hey gidi bizim oranın insanı. Bir pişmaniye istidası. Mamak özel askeri cezaevinde bulunan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış ve aynı zamanda 12 Eylül'den önce gazete ve dergilerde yazar olarak da çalışmış bulunan A. Hasaslan Ankara Kağlığına verdiği pişmanlık dilekçesinde bütün yaptıklarından nadim olduğunu, bir yargıç tarafından yapılacak sorgulamasında ya da ilk duruşmasında katıldığı bütün eylemleri ve suç arkadaşlarını ve örgüt yönetmenlerini ele vereceğini bildirdi ve pişmanlık yasasından yararlandırılmasını diledi. Gerekli makama sunulan bu itirafname biçimindeki pişmanlık dilekçesini aynen yayımlıyoruz. Ben İstanbul doğumlu ve Hicri 1353 senesinde Havva'dan doğma ve Adem'den olma ve kendini 12 Eylül tarihinden önce sözde münevver zannedenlerden biri olarak yüksek mahkemenizin ve yüce adaletinizin önünde dize gelmek suretiyle mukaddes kitabımız üzerine yemin ederim ki bugüne kadar müdafaa etmiş olduğum bütün fikirlerimden sarf-ı nazar etmiş bulunuyorum. Pişmanlık kanun neşrinden sonra min tarafullah ve Rabbül Alemin inayetiyle hidayete ermiş ve büyüklerimizin sözlerinin doğruluğuna kalben ve vicdanen inanmış bulunuyorum ve hayatım müddetince de inanacağım. Ve bundan böyle insanın, insanı sömürmesinin doğru olmadığı gibi sapık fikirleri asla müdafaa etmeyeceğim. Ve dahi bundan böyle insanın maymundan geldiği yolundaki Darwin keferesinin sapık fikirlerini reddedeceğim gibi ve dahi bu kabil fikirleri zihnimden dahi geçirmeyeceğim. İnsan neslinin Adem aleyhisselam babamızla Havva validemizden ve kadınların dahi erkeğin kaburga kemiğinden halk edilmiş olduğunu müdafaa edeceğim. Ve kadınlara hürmette kusur edilmesi lazım geldiğini, çünkü onlar kadın olarak halk edilmişlerse bunun kendi arzularıyla olmayıp zavallıların Cenab-ı Allah'ın emirleriyle kadın halk edildiklerini ve binaenaleyh kadın halk edilmelerinde kendilerinin hiçbir taksiratının vebal ve günahlarının olmadığını büyüklerimizden aldığım ilham ile her daim müdafaa ve neşreyleyeceğim. Mukaddes makamlarımızca men edilmiş olan bil cümle kitapları bundan böyle okumayacağım gibi okuyanları da görür veya işitirsem derhal alakalı makamlara ihbar edeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim. Ve dahi mukaddes makamlarımızdan muhterem TRT'nin neşrini ve istimalini yasaklamış bulunduğu muzır kelimelerden hiçbirini bundan böyle istimal etmeyeceğim gibi, Öztürkçe denilen bu kelimeleri istimal etmenin vatan hainliği manasına geldiğine iman etmiş olduğumu arz ederim. Muhterem makamlarınızın müsamahalarına sığınarak bugüne kadar işlemiş olduğum bir cümle hatalarımdan, yazdığım ve söylediğim hatalarımın cümlesinden, ve din-ü imana muhalif hareketlerimden ve mukaddes makamlara karşı beslemiş olduğum fasit fikirlerimden tamamen ve an samimül kalp feragat etmiş ve bu nevi hainane fikirleri taşıyanlara da lanet etmiş olduğumu arz ve beyan ederim efendim. Bundan evvelki tahriri ve şifahi müracaatlarımda tazik tahtında ve işkence ile ifadelerimin alındığı yolundaki şikayetlerim külliyen hilaf-ı hakikat olup, büyüklerin vurduğu yerde gül biter kavlince bizleri darp ile tedip edenlerin minnet ve şükranlarımın kabulünü istirham ederim. Gerek bendenize ve gerek cürüm şeriklerime hiçbir zaman tazik edilmemiş ve işkence yapılmamış olup tazik Ankara gücü sözleri beyhude çıkarılmıştır. Dünyanın ve tarihin en mütekamil ve en mükemmel kanun esasisi olan anayasamıza ve gerek çıkmış ve gerek istikbalde çıkacak ve çıkması muhtemel bil cümle kanunlarımıza ve diğer vesair kanunlarımıza ve kanun kuvvetindeki kararnamelerimize, talimatname ve nizamnamelerimize, salnamelerimize ve daha bilumum namelerimize ve anlardaki emir ve nehilerin cümlesine harfiyen ve bütün kalbimle inanıp iman ettiğimi ve anlara muhalif düşen ve düşecek olan cümle fikir ve hareketleri inkar ve reddettiğimi itiraf ederim. Mevcut olan ve tabu denilen bütün dokunulmazlara gerek lisanen, gerek fiilen, gerek neşren ve gerek kaş ve gözle ve gerek el ile ve parmak ile ve gerek bilek işaretiyle hiçbir zaman ve hiçbir yerde bundan böyle temas etmeyeceğime ve herhangi bir imada bulunmayacağıma namusum, haysiyetim ve vicdanım üzerine yemin ederim. Televizyonda büyüklerimiz konuşurlarken gaflet devrimde maalesef yaptığım gibi bundan böyle anlara dilimi çıkarmayacağıma, nanik yapmayacağıma, anlarla ihtisa etmeyeceğime, ister doğru ister yanlış, hangi mevzuda konuşurlarsa konuşsunlar, ister maval ister kaval, parmaklarımı açıp elimi kafamın hizasında döndürerek terelelli, tenetenli, tenena, misürlü işaretler yapmayacağıma, anlara hiçbir zaman gülmeyeceğime, şayet gülenlere şahit olursam onları en yakın emniyet makamlarıma ihbar edeceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. İş bu itirafnamemden evvel yazıp çizip ve söyleyip konuştuklarımın kafesinin hükümsüz olduğunu beyandan iftihar duymaktayım. Dilimden hatalı kelam, elimden hatalı hareket, kalbimden hatalı niyet ve kendimden hatalı fiil sadır oldu ise cümlesinden pişmanım efendim. Tarihte 16 büyük devlet kurmuş olmamızla iftihar edip, nasıl olup da bu 16 devleti batırmış olduğumuzu hiçbir zaman düşünmeyeceğime dahi yemin billah ederim. Damarlarımızdaki kanın gıdasızlıktan demiri az olsa dahi, az demirli ama son derece asil olduğuna inanarak büyüklerime hürmet ile merbutiyetimi arz eder ve günün birinde bendenize kan vermek iktiza ederse halis ve asil kan bulunup verilmesini, aksi takdirde kanı bozukların ve kansızların kanından verilmeyerek kahramanca ölüme terk edilmemi vasiyet ederken, büyüklerimin ellerinden ve eteklerinden buğz eder, küçüklerimi de evelallah icabında döve döve ve icabında söve söve, anları da kendim gibi adam ederek, bir zamanlar benim sukut ettiğim derekelere sukut etmemelerine cehd ve gayret edeceğime söz veririm. Geri kalmış ya da geride kalmış ya da geride bıraktırılmış gibi dış düşman mihraklarının uydurdukları iftiraların daha kibarca tarzı olan az gelişmiş, azıcık gelişmiş, birazcık gelişmiş, çok gelişmemiş, neredeyse gelişecek, ha gelişti ha gelişecek gibi vasıflarla tavsif edilen memleketimizin bütün bu alçakça iftiralara rağmen son alınan kendi şeyini kendin yap kararlarından sonra aniden şapıp muasır medeniyet seviyesini bir at başı farkla geçtiğimize vallahi de billahi de inanıp iman ettiğim gibi bu hakikatin ne kadar bariz olduğunu, kimin anasını şapacağız diye aranıp dolanıp duran yabancı sermayenin memleketimizi intihap etmesinden dahi bellidir ki bu manzaradan büyüklerimizin göğsü ve büyüklerimizin karnı ne kadar kabarsa azdır. Mazimdeki hatalarımdan bin kere pişmanım ve dahi pişmanım. Dalalet devrimde işlediğim bütün cürümleri, yaptığım soygunları, katlettiğim kimseleri, soyduğum bankaları, makineli tüfekle taradığım ve baskın verdiğim haneleri ve kahvehaneleri ve sayır tadı mümkün olmayan cürümlerimi ve cürüm ortaklarımın kimler olduklarını ve bizleri bu cürümlere teşvik edenleri ve tabii halen serbest dolaşanların haricinde, asgari adalet önünde isimleri, nam ve şanları ile teşhir edip izah edeceğimi arz ederim. Muhterem büyüğüm, efendim. Bu memleket ve vatan hizmetlerime karşılık olarak pişmanlık kanunundan istifade ile hapishaneden acilen tahliye edilmemi ve mezkur pişmanlık kanunu gereğince bendenize bir yüz ameliyatı yaptırılarak her aynaya baktıkça utandığım bu çirkin suratımın değiştirilmesi bilvesiyle suratıma sık sık tükürülmesinden kurtulmamı en derin hürmetlerimle arz ve rica ediyorum. Ancak bir maruzatım daha var ki o dahi şudur, gazetelerde okuduğuma göre çok kıymetli bir hekimimiz erkekleri kadına tebdil ettiğinden dolayı mahkemeye verilmiştir. Benim de sadece suratımın tebdiliyle iktifa edilmeyip, mümkün ise daha başka yerlerimin de tebdil edilmesi cihetine gidilmesini arz ve talep ediyorum. Zira bu pişmanlık ifademden sonra bendenize sadece suretimden değil, başka cihetlerimden dahi tanıyarak bana suikast tertip etmeleri ihtimali çok kuvvetlidir. Bu münasebetle bu kıymetli doktorumuzun hazik elleriyle bana dahi bir vajina deldirterek sayenizde ve emirlerinizle bendenizi baştan kıça değiştirmenizi en derin hürmetlerimle talep ve arz ve rica ve istirham eyliyorum efendim. Ancak bu Tebeddülattan sonra namuslu ve her emre muti bir vatandaş olacağıma eminim. Her iyi vatandaş gibi büyüklerimi sayar, 100'e kadar ve küçüklerimi severim. En büyüklerime yağcılık ve büyüklerime bağlılık vazifemdir. Baba bana bal al. Bal nerede ulan? Bal bakkalda baba. Para nerede ulan? Bal yoksa top al. Hop hop. Hani bana top? Hop hop. Nah sana top. Ne gülüyorsun ulan? Muhterem efendim, sadece ismimi ve cismimi ve cinsimi tebdil ve iktifa edilmeyip mümkünse vicdanımın dahi tebdilini arz ve talep ederim efendim. Taksim, 21 Mart 1986. Bir muzur öykü. Vah yavrum vah. Ben o zamanlar çakı gibi teğmendim diye başlayacaktım ama vazgeçtim. Çünkü teğmendim ama çakı gibi değildim. Olsam olsam dolma kalemi gibi bir teğmendim. Demem daha uygun bir benzetiş olur. Ben dolma kalemi gibi bir teğmenken çok doğal değil mi kız arkadaşlarım vardı. Bunların hiçbiri iyi aile kızı, temiz aile kızı değildi. Belki de bir damla bile helal süt emmiş değildi zavallılar. Çünkü benim o iyi aile çocukları çevresiyle ilişkim yoktu ki onlarla arkadaşlık edeyim. Benim o zamanki kız arkadaşlarım, ayıptır söylemesi, henüz genel eve düşmemiş genel kızlardı. Bunların hepsi de kendine bir özgeçmiş bir yaşam öyküsü uydururlardı. Bu uydurma yaşam öyküsünü o denli çok kişiye yineleye yineleye anlatırlardır ki, anlata anlata gerçek sanmaya başlar, sonunda uydurduklarına kendileri de inanırlardı. Bir sen vardı örneğin. Vah yavrum vah. Ben tanıdığımda daha 17'sindeydi. Sonradan adını Nedret yaparak Abanoz sokağındaki bir genel eve düşmüş. Eroine de alışmıştı. Çoktan ölmüş olmalı. Vah yavrum vah. Bir sen kendine uydurdu öyküye göre bir öğretmenin kızıydı. Bir 88 Sabahat vardı. Kaşları eski yazıyla 8 biçiminde olduğundan 88 Sabahat denirdi. Bütün yaşamımda onun kadar güzel çifte telli oynayan kadın görmedim. Vah yavrum vah. Uydurduğu yaşam öyküsüne göre bir subayın kızıydı. Kendi uydurduğu yaşam öyküsüne öyle inanırdı ki anlatırken ağlardı. Vah yavrum vah. Bir Sabahat daha vardı, erkek Sabahat. O da bir yalan uydurmuştu. Kendisiyle ilk cinsel ilişkiyi babasının kurduğunu söylerdi. Gerçekten erkek kızdı. 50 yıl önce sık sık yinelediği bir sözü unutamıyorum. Toprak da olacağına tokmak da olsun. Bu bir özdeyiş değil mi? Vah yavrum vah. Erzincanlı Semiha. Vah yavrum vah. Veremdi zavallı. Ya Arnavut Perihan. Bu Perihan kadar kendine aşkına yok edesiye veren bir başkasını görmedim. Vah yavrum vah. Neyse ben size koleksiyonumu sergilemek istemiyorum. Benim istediğim gençliğimde değil de yaşlılığımda tanıştığım bu genel kızlardan birinin yaşamını özetlemek. Anlatamayacağım kertede dertli olduğum bir geceydi. Yalnızlık bir hançer gibi göğsüme saplanmıştı ve gümüş işli sapından tutup yüreğimden çekip çıkaramıyordum bu görünmeyen hançeri. İşte o zaman gençliğimde olduğu gibi bana uyduruk bir özgeçmiş anlatacak bir kızı öylesine gereksindim ki gecenin bir zamanı kendimi sokağa attım. O saatlerde Taksim'den Nişantaşı'na dek yolun iki geçesinin bir türlü kadınlarla dolu olduğunu her İstanbullu bilir. Kimi tek dolaşır, kimi ikisi, üçü birlikte. Açıkça söylüyorum, benim o gece niyetim uydurulmuş bir yaşam öyküsü dinlemekti. Başka hiçbir şey değil. Aradığımı bulmam hiç de zor olmadı. Bilindiği ve bizzat başbakanın da söylediği gibi memleketimizde her türlü mal bol bol bulunuyor. Eskisi gibi hiçbir şeyin sıkıntısını çekmiyoruz çok şükür. Üstelik kimi malları ucuzluk olsun diye dışalımla getiriyoruz da. Kızı eve getirdim. Her şey tasarladığım gibi oldu. Ben bu kızları çok acıdığım için hep vah yavrum vah derim. Buna da vah yavrum vah deyince bir kızsın, bir sinirlensin. Ne var bunda bu kadar kızacak? Başıma gelenleri bilseydiniz anlardınız neden sinirlendiğimi. Bu söz bana geçmişimi anımsatıyor. Özgeçmişini anlattı. Ben de onun anlattıklarını size aktarıyorum. Genç kız Üsküdar İskele alanından Bağlarbaşı'na gidecek olan dolmuş arabasına bindi. Arabaya binen ilk yolcu olduğundan daha rahat olur diye sürücünün yanına oturdu. Hava sıcaktı. Kızın giysisi incecik tiril tirildi. Diz kapağından yukarıya doğru pembe beyaz baldırı azıcık görünüyordu. Sürücü ipini koparıp İstanbul'a düşenlerden. İnsan biçimine girmiş bir itti. Sürücünün önünde göstergelerin üstünde Allah'ın dediği olur yazılı bir levha yapıştırılmıştı. Sürücü kızın eteğinin örtemediği diz kapağına yan gözle baktı. Vites kolunu tutarmış gibi yaparak elini kızın bacağına değdirdi ve kıvılcım sıçramış benzinin parlaması gibi birden kontak anahtarını çevirip gazladı. Kız Bu dolmuş değil mi? Diye sordu. Sürücü, dolmuş dedi ama yolcu yok. Nasıl olsa yoldan alırız. Bu hızla giden arabanın yoldan yolcu alması olanaksızdı. Dönemeçleri dönerken kız istemeden sürücünün üstüne savruluyor ve sürücü engel olmamak için Allah'ın dediği olur levhasını tutunuyordu. Bağlar başına gelince sürücü arabayı daha hızlı sürdü. Yoldan sapan araba çalılar arasından Allah'ın bol, insanın kıt olduğu yerlere gitti. Kız bağırıyordu. Nereye? Buraya kadar yavrum. Kapının kilit düğmesini bastırıp kızın üzerine atıldı. Kız sürücüyle boğuşmaya giriştiyse de gücü yetmeyince yalvarmaya başladı. Yapma ne olursun, ben kıza olan kızım. Sürücü, vah yavrum vah dedi. Biz o kadar da vicdansız değiliz, sen hiç kaygılanma. Evelallah biz senin kıza olan kızlığına kıl kadar zarar vermeyiz. Kız ağladı, çırpındı ama gücü yetmediğinden kendini savunamadı. İşini bitiren sürücü kızı kucaklayıp arabadan çıkardı. Yarı baygın kızı bir külçe gibi yere bıraktı. Kızın haykırışlarını mı duymuşlar yoksa olanları uzaktan görüp kuşkulanmışlar mıydı? İki erkek koşarak olay yerine geliyordu ki sürücü arabayı gazlayıp uzaklaştı. İki erkek yerde uzanmış ağlayıp duran kıza sokuldu. İyi yürekli olduklarından kıza acıyıp "Vah yavrum, vah!" dediler.